أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 11.661 Ebu'l-Ahfas'ın bildirdiğine göre İbn-i Mesud der ki bu Kur'an Allah'ın ikramıdır. Sizden kim ondan bir şey öğrenebilecekse öğrensin. Zira evlerin en hayırsızı, içerisinde Allah'ın kitabından hiçbir şey bulunmayan evdir. İçinde Allah'ın kitabından hiçbir şey bulunmayan ev, imarı mümkün olmayan yıkık ev gibidir. Çünkü şeytan, içinde Bakara suresinin okunduğunu işittiği evden çıkıp gider. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh böyle beyan ediyor. Allah kendisinden razı olsun. Allah'ın ikramıdır diyor Kur'an'a. Ne dersiniz? Buna ihtiyacı olmayan Müslüman düşünülebilir mi? Aslında genel anlamda bütün insanlığın ihtiyacı var Kur'an'a, Kur'an'la beraber olmaya. Ama eğer kimileri ya cahilliğinden ya gafilliğinden onu duymamışlar, bilmemişlerse biz ne güne duruyoruz? Götürüp söyleyelim, duyurup haberdar edelim. Hani siz de duymuşsunuzdur. Ya kutuplarda ya Afrika çöllerinde ya da Afrika ormanlarında bir adam Kur'an'ı hiç duymamış, öyle doğmuş, öyle büyümüş, öyle ölüp gidecekse acaba bu adam Kur'an'dan sorumlu mu derler. Ben hemen soruyorum, kim bu adam? Görüştünüz mü? Tanıştınız mı? Ama neden haberdar etmediniz? Hemen ona Kur'an'ı duyuralım, Kur'an'dan haberdar edelim adamı. Bizim görevimiz bu değil mi? Allah'ın ikramı olan bu Kur'an'ı insanlara ulaştıralım. Onlara Allah'ın ikramından sunalım. Çünkü öğrenebilecek imkanımız oldukça onu öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü evlerin en hayırsızı, içinde Allah'ın kitabından hiçbir şey bulunmayan evdir. Aman eyvah! Öyleyse her odaya bir ayet tablo halinde şöyle asıversek, köşeleri ayetlerle süslesek, biblo haline getirsek, tablo haline getirsek, aman ayetsiz evimiz olmasa, mutfağa, yemek içmekle ilgili, oturduğumuz odaya oturmakla, ayakta beklediğimiz odaya da ayakla, ayakta beklemekle ilgili ayetler mi yerleştirsek dersiniz. Ama öyle değil. Çünkü evin eşyasına, ev sahipliği anlayışına, babalık ve annelik ya da evlatlık mantığına, düşüncesine, kulluk adına bu konuya yön veren ayetlerin bilinmesi gerekir evde. Evdekilerin gündüz ve gece, sabah ve akşam Allah'a kul olmak için yapacaklarını öğreten ayetler gündemde tutulmalıdır her an, her zaman. Çünkü içinde Allah'ın kitabından hiçbir şey bulunmayan ev, imarı mümkün olmayan yıkık bir ev gibidir. Söyleyin, sizin evde mesela aklıma geldi. Zuhruf suresinden bir parça var mı? Evin kızı ya da oğlu, anası ya da babası, dedesi ya da nenesi, gelini veya damadı, eve gelen misafir ya ki onu karşılayan ev sahibi, söyleyin, Zuhruf suresinden haberi yoksa, ondan hiçbir parça bulunmuyorsa, peki Zuhruf suresine göre hareket edileceği noktada o insanlar hep yanlış yapmazlar mı? Siz Zuhruf deyince, nereden de buldun bunu, böyle bir sure mi varmış diyorsanız, ben hemen geri adım atmaktan yanayım. Zümer olsun, isterseniz Zariyat deyin. Ama şöyle düşünmeyin lütfen, peki bu senin dediğin sureler, evin, evdekilerin, evde olmanın veya eve gitmenin ya da evden çıkmanın statikosunu, stratejisini mi belirliyor da ondan dolayı dedim ben bu sureleri? Hayır ama 114 surenin hangisi olursa olsun her biri benim evimi, barkımı, dükkanımı, tezgahımı, evlenmemi, boşanmamı, kafamı, gönlümü, ekonomik, sosyal, siyasal yaşantımı düzenlemek için gelmedi mi? Eğer onlardan bir bölüm yoksa o bölüm yıkıktır. Onlardan bir bölüm yoksa o bölüm kırıktır ya da tamiri mümkün olmayan bir hal almıştır durum. Çünkü ben onlarla beraber olursam, mesela onlardan Bakara suresiyle beraber olursam evimde, ben Bakara suresini okudukça, kadın kocasına, adam evdekilere, erkekler kadınlara veya kızlar ana babalarına, çocuklara okudukça, bir evde Bakara suresi okunuyorsa şeytan o evden kaçıp gitmek zorundadır. 11.662. Abdullah bin Amr'ın bildirdiğine göre bir kadın, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme giderek, "Ya Resulallah, kocam hiçbir şeye gücü yetmeyen yoksul bir kişidir," dedi. "Ne anladınız? Cebinde 5 kuruşu yok demektir değil mi size göre? Biraz öyle anlaşıldı elbette. Ya da malı yok, mülkü yok, saltanatı yok, dükkanı tezgahı yok, yazlığı kışlığı yok, artık sıralayabilirsiniz. Hiçbir şey yokmuş adamın. Hiçbir şeye gücü yetmeyen yoksul bir kişi," demiş kadın. Henüz daha İslam'ın yoksulluk ve varsıllık mantığını anlamamış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kocasına, "Kur'an'dan herhangi bir sure okuyabiliyor musun?" diye sordu. Şu sureleri okurum," dedi adam. Bunu duyan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadına, "Bak hele, senin kocan zenginmiş," buyurdu. Kadın kocasından ayrılmadı ve sonra tekrar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına giderek, "Ey Allah'ın peygamberi, Allah rızkımızı artırdı," dedi. Ne dersiniz? Örnek olabilir mi bize? Zaten onun için yazmışlar değil mi hadis kitaplarına? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun için söylemiş değil mi? Kadın bakmış ki kocası fakr-ı zaruret içinde, dayanamamış bu hale ve boşanmaktan yana galiba, öyle anlamış. Yani kocasının hiçbir şeye gücü yetmiyorsa, çok yoksul bir kişi ise ne yapsın kadın? Evinde oturup ölümü mü beklesin? Biz bu sözleri iyi biliriz. Arka arkaya sıralamayı çok güzel beceririz elbette. Öyle demiş. Ama aleyhissalatü vesselam sormuş kocasına, "Sen Kur'an'dan bilebildiğin, okuyabildiğin sureler var mı? Hayatını onunla düzenlemek için öğrendiğin, onların dediğine göre hayatına program yapabildiğin sureler var mı?" Adam da demiş, "Şu ve şu sureleri bilirim, okurum ya Resulallah. Onlardan haberim var, onları öğrendim, onlarla hayatımı düzenleyebilirim." Bunu duyan aleyhissalatü vesselam kadına diyor ki, "Bak sen, meğer senin kocan nasıl da zenginmiş, ne kadar da zenginmiş, farkında mısın?" Kadın bunu duyunca, bunun bir zenginlik olduğunu anlayınca, bunu kabul etmek gerektiğini bilince, kocasıyla beraber olmuş, ayrılmamış, sonra tekrar aleyhissalatü vesselama gelerek demiş ki, "Ya Resulallah, Allah rızkımızı artırdı." 11.663. Abdullah bin Mesud'un bildirdiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an, şefaati makbul bir şefaatçi ve doğruluğu kabul edilen bir davacıdır. O kendisini önüne koyup onu rehber edineni cennete götürür. Onu arkasına atan ise cehenneme sevk eder. Allahu Ekber. Yani Allah'ın huzurunda, "Ya Rabbi, bu adam benim hakkımı yerine getirdi. Bana karşı görevlerini yerine getirdi. Bu adam beni dinledi. Bu adam hayatını bana danıştı da yaşadı. Yap dediklerimin peşinde koştu. Gücü yettiğince uğraştı. Yapma dediklerimden kaçtı ve kaçındı. Hiç yaklaşmadı. Bana baktı. Beni gördü. Beni duydu. Beni dinledi. Ben onun adına şefaatçiyim. Onun kurtulmasından yanayım. Beni kabul et ya Rabbi," dedi mi, artık onun şefaati kabul edilir. Yine o doğruluğu kabul edilen bir davacıdır. Hangi konuda ne dava ederse, hangi konuda ne iddia ederse, onun dediği mutlaka doğrudur. Çünkü Kur'an mutlaka bunun için vardır. Aynı şekilde, eğer birisi Kur'an'ı önüne koyup da onu rehber edinir, onunla birlik hareket eder, onun peşinde gider, onun gösterdiği yola uyarsa, Kur'an onu cennete götürür. Aynı şekilde, eğer birisi Kur'an'ı arkasına atarsa, ilgilenmezse, onun dediğini dinlemezse, yol göstermesini istemezse, bu sefer de Kur'an onu cehenneme sevk eder. Allah korusun. 11.664. Muaz bin Cebel anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ileride yaşanacak fitneleri anlatarak onların büyük ve şiddetli olacağını belirtti. Bunun üzerine Ali bin Ebi Talip, "Ey Allah'ın Resulü, çıkış yolu nedir?" diye sorunca sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Allah'ın kitabı, onda sizden önceki milletlerin kıssaları, sizden sonra gelecek milletlerin haberleri ve aranızda cereyan eden olayların hükmü vardır. Hangi zorba onu terk ederse Allah onun burnunu sürter. Kim onun dışında bir yerde hidayet ararsa Allah onu şaşırtır, dalalete sevk eder. O Allah'ın sağlam ipidir. O hikmet dolu zikir ve dosdoğru yoldur. Nitekim cinlerin duyduklarında gerçekten biz hayranlık verici bir Kur'an dinledik dedikleri kitap işte budur. Onun üzerinde ne diller ihtilaf eder ne de o çokça okunmakla eskir. Başka rivayetlerine de rastladığımız bir hadis. Aleyhissalatü vesselamın Kur'an'ı tarif ettiği sözlerinden biri. Buradaki kadarıyla söylersek, hem öncekilerin kıssaları, hem sonra geleceklerin haberleri, hem de aramızda cereyan eden olayların hükmü vardır Kur'an'da. Eğer insanlar Kur'an'ı zorla ve zorbalıkla terk ederlerse, sonunda mutlaka Allah onların burnunu sürter. Onun dışında hidayet arayanlar mutlaka dalalet bulmuş olurlar. Hidayet sadece onunla mümkündür. Onun tarif ettiği yol kişiyi cennete götürür. Ondan başka cennet yolunu tarife yetkili kimse yoktur. Ancak onun dediği hidayet, onun dışındakiler de dalalettir. O Allah'ın sapasağlam bir ipidir. Kopmak bilmez bir ipidir. Sapasağlam bir kulpudur o. Aynı şekilde hikmet dolu zikir ve dosdoğru yoldur. Nitekim cinler Kur'an'ı duyunca demişlerdi ki, gerçekten biz hayranlık verici bir Kur'an dinledik. Bunu Cin suresinde Allah bize haber veriyordu. Aynı şekilde Kur'an üzerinde ne diller ihtilaf eder ne de o çokça okunmakla eskir. 11.665 Ebu Umame'nin bildirdiğine göre bir adam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ya Resulallah ben falan oğullarının payını satın aldım ve o sayede şöyle şöyle kâr ettim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bundan daha kârlı bir şey söyleyeyim mi? Buyurdu. Adam daha kârlı bir şey mi var? Deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 10 ayet öğrenen kimse daha kârlıdır buyurdu. Bunu duyan adam gidip 10 ayet öğrendi ve sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tekrar gelerek bu durumu ona haber verdi. Bizim düşünce tarzımız mı farklı? Allah ve Resulünün istediği hayat mı farklı bilmem desem. Ne dersiniz, anlatabildim mi? Mesela Saf suresinin 10 ve 11. ayetleri şöyle. Ya eyyühellezine amenu, hel edullukum ala ticaretin tunciikum min azabin edim. Ey iman iddiasında olanlar, ey inandığını söyleyenler, ey Allah ne derse desin biz hazırız iman etmeye şeklinde kendilerini imana hazır olduğunu beyan edenler, size elim azaptan sizi kurtaracak bir ticarete yol göstereyim mi? Sizi bir ticarete sevk edeyim mi? Ki bu ticaret eğer siz onu gerçekleştirirseniz sizi korkunç bir azaptan, elim bir azaptan, çok kötü ama dayanılmaz bir azaptan, ölüm olsaydı insanları çoktan bitirecek ama ölüm olmadığı için herkesin dayanmaya mahkum ve mecbur edildiği bir azaptan kurtaracak bir ticaret haber vereyim mi? Tü'minûne billah, Allah'a iman edersiniz. Bir de ve rasûlihi, ama Resulüne de iman edersiniz. Allah'a, Allah'ın istediği gibi, ama peygamberin haber verdiği gibi, ama peygamberin uyguladığı gibi, örnek olup gösterdiği gibi iman edersiniz. Peygamberin de peygamberliğine, örnekliğine evet dersiniz. Ve tücahidûne fî sebîlillâh bi envâlikum ve enfusikum. Bir de Allah'ın size imtihan için verdiği mallar ve canlarla Allah yolunda cihad edersiniz. İşte bu zâlikum hayrul leküm in kuntum ta'lemûn. Eğer bilirseniz, fark ederseniz sizin için daha hayırlıdır. En hayırlısı da budur zaten. Ve 12. ayette yâfir leküm zunûbeküm. Böylece Allah sizin günahlarınızı mağfiret buyurur. Ve yudhilküm cennâtin tecîmin tahtel enhâr. Altlarında ırmaklar akan cennetlere koyar. Ve mesâkine tayyibeten fî cennâti adın. Adın cennetlerinde çok güzel, hoş makamlara, meskenlere yerleştirir. Zâlikel fevzul azîm. Gerçekten bu çok azim bir kurtuluş, muazzam bir kurtuluştur. Ne dersiniz? Allah'ın dediği böyle. Böyle bir ticaretten söz ediyor. Böyle bir kazançtan söz ediyor Allah. Yine aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'de bir de yapılan ticaretin insana kâr getirmediğinden söz eden ayetler bulursunuz. Mesela اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اَشْتَرَوُ الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ Bakara suresi 16. ayet. Şöyle şöyle yapanlar var ya, siz okuyun baştan bu yana. İşte onlar hidayete ulaşmışken, hidayetle tanışmışken, cenneti, cehennemden kurtuluşu öğrenebilmiş, onun yolunu bulabilmişken, onu verip de dalaleti satın alanlar var ya, yani hidayet karşılığında dalalet alanlar, cehennem yoluna gitmek isteyenler, cenneti bırakanlar, cenneti kaybedenler var ya, işte onların ticareti kâr etmemiştir. Onlar da hidayet üzere değiller der Allah. İslam'ın ticareti bu, İslam'ın mantığı bu, İslam'ın düşüncesi bu. Anlayabildiğimiz kadarıyla İslam hep bu tür ticaretten, bu tür kârden söz ediyor. Hatta mesela insanların ekonomik dünyada derece ve kademe dertleri olur ya, başladılar tartışmaya. Sen kaçıncı derecede para alıyorsun? Sen kaçıncı kademede satış yapıyorsun? Sen kaç dereceliksin filan diye konuşurlarken dönüp bana sordular. Dedim ki dinleyin. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Bunlar Enfal suresinin 2. ve 3. ayetleri. İşte bu 5 özelliği taşıyanlar, bu 5 özelliği şahsında görüntüleyenler var ya, اُلَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا Bunlar gerçek müminler, hakikaten mümin olanlar işte bunlardır. لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ Onların Allah katında dereceleri vardır. Sizin bu dedikleriniz buna benzemez mi dedim. Garipsediler, yadırgadılar, akıllarına hiç gelmezmiş. Ama ben oyun bozanmışım, onun şimdi sırası mıymış dediler. Evet ama, yani hayatımızda kitabın karışmadığı, sünnetin müdahale hakkının olmadığı bölümler mi olacaktı dersiniz? Kendi kafamıza göre takılacağımız, istediğimiz gibi heva ve hevesimizi tanrılaştıracağımız alanlar olmaz mı o zaman? Buna ne cüret, buna ne cesaret. Hadise tekrar dönüyorum. Bir adam gelir aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e. Der ki ya Resulallah, falan oğullarının payı vardı ya, ben onu satın aldım. Böylece şöyle şöyle kâr etmeye başlamışım. Yani adam dünya planında materyal adına madde planında kâr ettiğini haber veriyor aleyhissalatü vesselama. Aleyhissalatü vesselam, peki ama sana bundan daha kârlı bir şey söyleyeyim mi deyince şaşırıyor adam. Daha kârlı bir şey mi? Bundan daha kârlı bir şey mi var ya Resulallah dercesine? Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, 10 ayet öğrenen kimse daha kârlıdır. 10 ayet öğrenen. Peki ama bizim teyip 6000 ayeti otomatik biliyor. Ayarladı mı hepsini birden okuyor. Bu birden öğrendi anlamına gelir mi? Ben bunun öğrenmek olduğunu anlamıyorum. Yani öğrenmek demek, onun ilmine sahip olmak demek, hayatı onunla düzenlemeyi bilmek demektir. Mesela silah kullanmayı bilmek, gerektiğinde nasıl kullanılacağını, hangi konumda, ne durumda, ne yapılacağını bilmek demektir. Yazı yazmayı bilmek, araba kullanmayı bilmek, yemek yapmayı bilmek ya da aklınıza ne gelirse, hatta giyinmeyi ve soyunmayı bilmek de öyle değil mi? Bir şeyi bilmek, hayatın neresinde o nasıl uygulanacaksa onu bilmek demektir. İşte böylece 10 ayeti öğrenenler, 10 ayet bilenler daha kârlıdır deyince aleyhissalatü vesselam adam gidiyor, 10 ayet öğreniyor, sonra da tekrar gelerek durumu ona haber veriyor. Konuyla ilgili Hazreti Osman Efendimiz'den bir rivayet hatırlıyorum. Bir kıtlık döneminde bir kervan mal gelir Hazreti Osman Efendimiz'e. Hemen hazır bulmuşken, piyasada mal yokken, alıp da ticaretini yapmak için önüne geçen ticaret erbabı insanlar vardır. Hatta Müslüman olmayanlardan birileri. Kar teklif ederler. Diyelim %1. Olmaz der. 2'ye 5'e 10'a çıkarırlar. kabul etmez Osman Efendimiz. Daha der. Daha fazla veren var malıma. Daha karlı bir mal bu. Daha fazla kar istiyorum deyince onlar belli bir noktada durup hayretle sorarlar. Biz bu bölgenin ticaretini biliriz. Bizden daha fazla kar verecek kimsenin olmadığını zannediyoruz. Sen ısrarla daha fazla, yani %10'dan, %20'den, hatta %50'den daha fazla kar verildiğini söylüyorsun. Bu nasıl olur? Kimmiş o karı veren deyince Rabbim der. Ben bir infak edince en az 1'e 10 verecektir ama 1'e 700 vereceğine, hatta daha fazla vereceğine inanıyorum der. İşte kar düşüncesi, işte kar hesabı budur. 11.666 Abdullah bin Mesud der ki, kim Allah ve Resulünün sevip sevmediğini bilmek isterse, şuna baksın. Eğer Kur'an'ı seviyorsa, Allah ve Resulünü seviyor demektir. Ne dersiniz? Ölçü güzel mi? Estağfurullah, yani ölçmeniz için söylemedim, bir hatırlatmada benden olsun diye söyledim. Kim Allah ve Resulünü severse Kur'an'a bakacak. Eğer Kur'an'ı seviyorsa Allah ve Resulünü sevmiş olacakmış. Ölçebildiniz mi? Böyle bir şey aklınıza geldi mi? Şahsen ben ilk defa duydum mu diyorsunuz? Evet, ben de ilk defa duydum. Ama bizim dünyamızda bunlar yoktu büyüdüğümüzde. Biz Mecmu'z Zevaid diye bir kitaptan yeni haberdar olduk. Evet, siz de öyle olabilirsiniz. Ama okuyalım, ama daha çok okuyalım. Yine Abdullah bin Mesud'dan 11.667 Kim ilim ararsa Kur'an'ın derinliklerini araştırsın. Zira Kur'an'da geçmiş ve gelecek milletlerin bilgisi vardır. Kur'an'ın nasıl okunacağı konusunda ihtilaflar duyarsınız. Herkes dert edindiği bir açıdan bakar meseleye. Ben kimsenin bakış açısını tenkit etmek için burada değilim. Ama öğrendiklerimi söylemem gerekiyor. 11.668 Osman bin Abdillah bin Evs es-Sakafi'nin dedesine dayandırarak bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin Mushaf'a bakmaksızın Kur'an okumasına 1000 derece verilir. Mushaf'ı yüzünden okumasına ise bundan 2000 derece fazlası verilir. Allahu Ekber. Nasıl yani? Siz şimdi Fatiha suresini ezbersiniz. Ama Kul Hüvallahu Ahad suresini ezberlemiştiniz. Bunları rahmetlik babanızdan mı, dedenizden mi ezberlemiştiniz bilmem ama bir ömürdür devam eden bir ezber dünyanız var. 10 tane sure, aman Allah'ım ne kadar da muhteşem, evet. Bunları şöyle sabah namazından başlayıp yatsı namazına kadar arada tam kılarsanız hepsini bir kere, iki kere, üç kere bitiriyorsunuz. Ama bir de bunları Kur'an'a bakarak okumanız gerekiyormuş benim bu rivayetten anladığım. Ne anlamı mı var? Yani bu işin anlamının ne olduğunu ben nereden bileyim? İşte Osman bin Abdillah bin Evs es-Sakafi'nin dedesine dayandırarak bildirdiğine göre diye Nureddin el-Heysemi Mecmu'z Zevaid'de 11.668 numarada bana böyle bir haber veriyor da ondan. Ben başka türlü nasıl anlasam, ne dersiniz? Demek ki Kur'an'ı yüzünden okumak, yani Kur'an'a bakarak okumak daha fazla, çok daha fazla sevap imkanı kazandırırmış insana. Eğer ihtiyacı varsa insanların öyle yapsınlar. Yok, ben Kur'an'ı ne elime alırım, ne önüme koyarım. Ben zaten ezberleyinceye kadar ne kadar çok taşımıştım, ben onu ezberebilirim. Ya da birisi Kur'an okur, ben onu dinlerim. Ben de o okurken düşünebildiğim, anlayabildiğim kadar düşünür ve anlarım. Dolayısıyla ben ayrıca bir de Kur'an'a bakarak okuma ihtiyaç hissetmiyorum diyenler, onların da delilleri varsa bildiklerini yapsınlar ama bir de Kur'an'ın yüzüne bakarak okumak gerekiyormuş. Ben öyle anladım. Abdullah bin Mesud da der ki 11.669 Mushaf'a uzun uzun bakınız. Yani işiniz bir de Mushaf'a bakmak olsun. Bunu okuyunca gayri ihtiyari dilime kelimeler hücum etti. Bugün insanlar çok da lazım olmayan şeylere uzun uzun bakıyorlar mı dersiniz? Mesela vitrinleri seyredenler mi? Bilmem, siz daha iyi anlarsınız. Ekranları seyredenler mi? Belki buna benzer mi dersiniz? Ama uzun uzun bakıyorlar değil mi? Hatta içine düşecekmiş gibi, hem de dinlediklerini bir kere, sonra bir kere, sonra bir kere daha dinlemek için nasıl da gönüllerini bağlıyorlar ekrana değil mi? Ama neden o kadar çok bakıyorlar dersiniz? Gidip denize çokça, uzunca, upuzunca bakanlar, ormana ve ağaçlara ve çiçeklere ve böceklere bakanlar ya da vitrinlere, eşyalara bakanlar, aman Allah'ım diye bunun için hatta mağazalara gidenler, bir şeyler alacağından değil, şöyle bakmak için gidenler, çarşıya, pazara bunun için çıkanlar bilirsiniz. Tamam, onlara bakıyorlar da, baksınlar mı değil mi? Şu anda konum o değil de, ama Kur'an'a da baksınlar, hem uzun uzadıya baksınlar, yeniden bir daha dönüp dönüp tekrar baksınlar. Ne diyordu Allah bana, nerede nasıl söylüyordu diye bir daha baksınlar. Yani Kur'an'ın kağıdı ve de yazısı ve de harfi kutsaldır efendim. İşte ona bakınca siz, ona dokununca siz, onun başında durunca siz cennet mi hak edeceksiniz diyebilirsiniz. Bilmem o kadarını. Ama peki ya senin baktığın şeyler sana cennet mi kazandıracaktı? Öyle hayatın baştan sona tenkide konu olduğunu falan söylemiyorum. Efendim, oyun oynayanlara bakanlar, hoplayıp zıplayanlara bakanlar, atlayanlara veya atlatanlara bakanlar, aman efendim tam bakılacak şeylerdir bunlar diye bilmem hangi programı gündeme getirenlere ya da programın bizatihi kendisine bakanlar, bakmaya devam edenler, siz bunları benden daha iyi bilirsiniz. O baktığınız şeyler size ne kazandırır bilmem ama biraz da Kur'an'a bakalım ve okuyalım. Yoksa utandınız ama diyemediniz mi? Ama ben Kur'an'ı okumasını bilmiyorum ki açıp baksam olur mu, öyle mi diyorsunuz? Siz Kur'an'ı açın bakın. Eğer gerçekten hiç bilmeden bakıyorsanız ama öğrenmek için bakıyorsanız eminim ki o bakışlarınızı devam ettirirseniz bir firaset unsuru olarak siz çok geçmeden onu öğreneceksiniz demektir. Çünkü ben inanıyorum ki Kur'an harflerini kişi kapasitesine göre kaç günde öğrenirse bilmem onu, ama harfleri öğrendikten sonra seslendirmesini öğrenmek 3 gün bile sürmez. Yani ben gibi, sen gibi, öteki ya da beriki gibi okumak kaç gün sürer bilmem, o bir emek işidir diyeceksiniz. Ama hani şöyle bu işe başlangıç derecesinde Kur'an öğrenmek, harflerin seslendirilmesini öğrenmek şeklinde ancak 3 gün sürecektir anladığım. 11.670 Abdullah bin Ez-Zübeyr'in bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Kur'an'ı ezbere veya yüzünden okursa Allah ona cennette öyle bir ağaç verir ki bir karga onun dallarından herhangi bir dala yuva yapıp yavrulasa sonra da uçup gitse daha onun yaprağının sınırlarını aşıp geçmeden ihtiyarlık onu yakalar. Yine aynı konu Taberani'nin rivayetinde şöyle: eğer bir karga onun herhangi bir yaprağının altına yuva yapıp yavrulasa, sonra o yavru gelişip ayağa kalksa, daha o yaprağı aşıp geçmeden ihtiyarlık onu yakalar. Amma iyi ha, diyenler duyuyorum. Çünkü bunları ilk defa size okumuş değilim. Karga, yavru, yaprak, ağaç, sonra ihtiyarlamak ve bitmek. Ne oldu? Yoksa siz cennete gidip geldiğinizde, Peygamberin görmediği, sizin gördüğünüz gerçekler nedeniyle onu bize daha doğru mu anlatmaya cesaret ettiniz? Yani siz cenneti gördünüz, cennetteki ağaçları biliyorsunuz, oradaki ağaçlar, oradaki kargalar, oradaki zaman, oradaki mekandan haberiniz var ve burada söyleneni siz kendi köyünüzdeki ağaçlarla kıyaslayıp olmaz böyle mi demeye başladınız? Ben onu dinlemiyorum. Evet, böylecedir. Mana ve muhtevasını anlamadığım ama bana yüklediği yükü anladığım bir gerçek anlatılıyor. Yani cennette öyle nimetler var ki, öyle büyük, öyle muazzam, öyle muhteşem nimetler ki, Kur'an'ı ezbere veya yüzünden okuyan insanlara bunlardan lütfedilecektir. Bunların hacmini, bunların enini boyunu, bunların takdirini benden isterseniz ben yapamam elbette. Ama aleyhissalatü vesselam bu rivayetlere göre böyle tarif etmiştir. Ben de öylece inanıyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.